Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Tarık Hocam, Onur Hocam ve Oktar Hocam da beraber iman hakikatleri anlatacağız inşallah. Ağır Zaman'dan bahsedeceğiz.
İnşallah.
İnşallah. İman hakikatleriyle başlayalım hocam isterseniz. Evet. Ağaçlarda şimdi son programlarımızda vücudumuzdan anlattık sık sık. Vücudumuzdaki organlardan anlattık ve bunlardan birisi de kalpti. Kalbi bir makineye benzetmiştik. Çünkü kalp hakikaten baktığımızda 70-80 yıl hiç bakım yapılmadan, değil mi? İnsanların ürettiği tüm makinelere sonuçta bir bakım gerekiyor.
Tabii.
Yağ gerekiyor, parçaların değişmesi gerekiyor. Kalp ama 70-80 yıl dediğimiz gibi hiç bakımsız Allah'ın izniyle atmaya devam ediyor anan. Şimdi ağaçlarda da bu sistem var bakın. Kalbin asıl mekanik sistemi ne? Pompa. Yani mesela aşağı gönderiyor kanı ama yukarı da gönderiyor. Bayağı bir mesafe ve beyindeki kılcal damarlara, en ufak kılcal damara ulaşıncaya kadar, gözümüzdeki en ufak kılcal damara ulaşıncaya kadar kanı gönderebiliyor maşallah. Bunun çok daha gelişmişi baktığımızda, gelişmişi derken çok daha kompleksi diyelim, ağaçlarda var. Ağaçlar bildiğimiz gibi kökten alıp en yukarı kadar gönderiyor. Yani neredeyse aşağı hiç göndermiyor, her zaman yukarı gönderiyor.
7-24 en uçtaki yaprağa kadar, en uçtaki yaprağın içindeki damara kadar sürekli olarak su akışı oluyor.
Evet, dediğin gibi hocam. Bakın 7-24 çalışan bir hidrofor sistemi görüyoruz biz adeta. Çünkü mesela apartmanlarda bu sistem var. Değil mi? Evet. Genelde bodrum katında olur su sistemi, su tankı.
Doğru.
En yukarı kadar gönderir. Mesela 10 katlı bir binaysa 10 kat yukarı kadar gönderebilir. Sıcak su, soğuk su ayrı ayrı sistemleri oluyor. Şimdi ağaçlara baktığımızda kisilem denilen odun kısmında, yani gövde kısmında kisilem denilen kanallar olduğunu görüyoruz. Bu kanallar oradaki hücrelerin orada boşluklar oluşturarak meydana gelmeleriyle oluşuyor bu kanallar. Bu kanallardan çok var ve kökten seçilen mineraller ve gerekli diğer besinler, orada da çok mucizevi aşamalar var. Yani kökün oradaki besinleri seçmesi söz konusu.
Maşallah.
Seçip içine alması söz konusu maşallah.
Yani orada bir akıl gösteriyor.
Evet, orada bir şuur akıl görüyoruz. Her maddeyi almıyor içine. İşine yarayacakları alıyor. Şimdi oradaki hücrelere de baktığımızda biz yine hep örnek verdiğimiz gibi ne gözü var ne kolu var. Ne seçme becerisi var ne hücre fizyolojisini biliyor, hücre yapısını evet. biliyor. Bunların hiçbirisinin bilgisine sahip değil. Ama bütün ağaçlarda, bütün bitkilerde baktığımızda hepsi gerekli büyümeyi gerçekleştiriyor. Nasıl? İhtiyacı olan besini topraktan alarak. Ve pek bilinmeyen bir özelliği ağaçların besin zeminde, toprakta neredeyse kök o tarafa doğru uzuyormuş.
Maşallah.
O tarafa doğru daha çok büyümesini gerçekleştiriyormuş.
Evet.
Maşallah. Burada da çok büyük bir akıl görüyoruz biz. Bakın şimdi ağaçlar da çeşit çeşit aslında. Bu hidrofor sistemi o yüzden çok önemli. Mesela 2-3 metre ağaç da var ama bizim bakın şu an göstereceğimiz ağaç sekoyalar. 80 ile 140 metre arasında değişiyor bakın sekoyaların boyu.
Kaç?
80 ile 140 metre.
Maşallah.
Ya 80 metre olanı da var, 140 metre olanı da var. Maşallah. Kuzey Amerika'da yaşıyor daha çok bu sekoyaların. Anavatanı Kuzey Amerika. Baktığımızda yine bakın gördüğünüz gibi kökten 140 metre yukarı çıkarıyor besini bu hidrofor
Maşallah.
Sistemi.
Şimdi bunu her saniye yapıyor.
Her saniye yapıyor. Her an yapıyor dediğin gibi. Aralıksız yapıyor. Şimdi biz öyle bir şey düşünelim. Yani insan yapımı bir hidrofor sisteminin parçaları. Parçaları biz koyalım bir yere. Tesadüfen bir araya gelebilirler mi? Ya da biz bir hidrofor sistemi ürettik diyelim. Ona bakım yapmadan çünkü bu ağaçlar çok uzun yıllar yaşıyorlar evet. bir de o da var. Yani yüzlerce yıl yaşıyorlar. Yüzlerce yıl biz bakım yapmadan bu hidrofor sisteminin çalışmasını sağlayabilir miyiz?
Mümkün değil.
Mümkün değil böyle bir şey.
Bir de mesela hidrofor dediğin bir motor. O elektrikle çalışan, gücü olan, böyle mekanik bir aksamlardan oluşan elektrik enerjisini pompa enerjisine dönüştüren mekanik enerjiyle pompa yapıp bütün bu suyu üst katlara kadar çıkarabilecek kadar bir basınç üreten bir makine o. Mekanik, hareket eden. Hareket eden bir makine. Yani kalp gibi mesela insanlarda da mesela kalp var. O da mekanik bir güç üretiyor ve kanın pompalanmasına yol açıyor. Hidrofor da evlere üst katlara suyun çıkmasını sağlayan yine mekanik elektrik gibi bir gücü alıp pompa yapıp yani basınç üretip onu yukarıdaki katlara kadar çıkartan bir alet var karşımızda.
Evet.
Bitki de ne elektrik kullanıyor.
Bitki organik bir kere.
Evet. Ve hareket eden bir parçası zaten yok.
Evet.
Yani hareketli, basınç üreten, pompa benzeri bir yapı hiç yok.
Evet.
Maşallah. Ama bu su topraklardan az önce Erdem'in ekranda gösterdiği gibi ne kadar metre aşağıda olursa olsun ve yapraklara ne kadar metre yukarıda olursa olsun bu su en aşağıdan en üste kadar çıkıyor.
Evet maşallah.
Burada suyun kendi içindeki koalizyon, çeşitli yüzey gerilimi etkisi gibi yani bir su moleküllerinin kendi arasında oluşturmuş olduğu pasif bir bağ oluyor. Yani teorik olarak böyle anlatılıyor. Hı hı. Su çünkü bir yere akmaya başladığı zaman diğer moleküller de onu takip ediyor. Yani bir yerden su böyle sızmaya başladığı zaman diğer sular da takip eder onu. Bu su moleküllerinin kendi arasındaki pasif çekimleriyle alakalı, yüzey gerilimiyle alakalı bir konu. Dolayısıyla su yukarı katmana doğru çıkarken de buna benzer bir kuvvetle bilim adamları en üst yapraklara kadar ulaştığını söylüyorlar. Ama tabii burada suyun bitkinin ana gövdesindeki o kısilen demetlerindeki genişlikle suyun taşındığı, en üstte yapraklardaki genişliği çok daha az.
Evet.
Nasıl ana devlet su işlerinin büyük ana arterleri olur. Evlere gittikçe bu azalır, çapı daralır değil mi? İşte bitkilerde bunun gibi bir durum söz konusu. Yukarılara da gittikçe boruların boyutları azalıyor. Ve birbirini takip eden bu su sanki sürekli devir daim eden bir sistemde olduğu gibi en üst yapraklara kadar ulaşıyor. Beraberinde de şey getiriyor, mineralleri getiriyor.
Evet. Maşallah.
Yani ve bu sayede bitki hayatta kalmış oldu.
Tabii. O zaman şimdi, yani çok özür dilerim biliyorum ama düşününce hani böyle bir sayfada bir tarafa ağaç, bir tarafa hidrofor sistemi yazdığımızda ağaç mesela Allah'ın üstün yaratmasının güzel bir örneği milyonlarca yıldır kusursuz olarak var ve kusursuz olarak işliyor. Hidrofor sistemi son 200 senedir değil mi insan üretimi olan, sürekli hata veren, parçaları eskiyen, yağ gerektiren, bakım gerektiren bir ürün. Yine düşününce mesela ağaç kendi ihtiyaçlarını, minerallerini, bütün suyunu, gereken bütün ihtiyaçlarını topraktan kendi topluyor. Hidrofor sistemi ise dışarıdan mutlaka müdahaleye ihtiyaç duyuyor. Yani bir servisin gelip onu düzeltmesi, eksiklerini, yağını tamamlaması gerekiyor. Evet. Yine ağaç sistemini ağacı düşündüğümüzde ağaç suyun dibinden ağacın toprağın dibinden topladığı mineralleri, suyu ve benzeri ihtiyaçları ağacın her noktasına eksiksiz ve kesintisiz olarak yolluyor. Yani nerede evet. ne kadar ihtiyaç varsa yolluyor. Hidrofor sistemi ise yukarılara çıktıkça suyu daha az yollayabiliyor. Çünkü gücü yetmiyor. Hidrofor sistemleri herkes bilir. 8. 10. katlara geldiği zaman su daha evet. az gelmeye başlar. Sicim gibi akar. Ama evet. ağaçta böyle olmuyor. Yani baktığımız zaman Allah'ın yarattığı kusursuz ağaçtaki hidrofor sistemi milyonlarca yıldır eksiksiz ve mükemmel olarak çalışıyor. Bu da hani sadece ağaca bile baktığımızda aslında Allah'a bir kere daha iman etme imkanı bulduğumuzu gösteriyor maşallah. İnşallah.
Topraktan topladığı maddeler böyle sıradan basit ve az maddeler değil. Bakın o maddeler sonucunda meyve oluşuyor. Olur, mesela tabii. bir portakalı düşünelim. Maşallah portakal neyle oluşuyor? Zahiren baktığımızda topraktan gelen... Evet. O mineralle, o besinle evet. oluşuyor.
Maşallah.
Ve C vitamini deposu değil mi? Evet, baktığımızda maşallah. İçine. Şimdi yani o sirkülasyonun önemi buradan aklımıza gelsin. Oradaki sirkülasyon o kadar önemli ki o topraktan gelen o besin, o kanallardan gelen besin. Ve biz buraya yine ağacın yapısına baktığımızda ne görüyoruz? Hücrelerin yönetildiğini görüyoruz.
O da doğru maşallah.
Hücrelerin yöneten var. İnşallah. Hücreleri o besinleri aldıran... En yukarı kadar gönderen değil mi? O klisem dediğimiz kanalları.
Kısilem evet.
Kısilem dediğimiz kanalları mesela en yukarıda daha dar dedi Onur Hocam. Gittikçe darlaşıyor gerçekten. Mesela kökünde o kadar dar değil ama. Evet. Burada ne görüyoruz biz? Hücrelerde bir bilinç görüyoruz. Hücreler orada bir inşa yapmışlar, gerçekleştirmişler. Evet. Demek ki hücreler yönetiliyor Allah tarafından. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah tarafından yönetiliyor inşallah. Peki... Şimdi evrimciler açısından baktığımızda da evrimciler hiç bitkilerden bahsetmezler dikkat edersek.
Tabii.
Yani hiç bahsetmezler bitkilerden. Artık uydurma hikayelerini bitkiler üzerine de kuramazlar. Böyle bir yapıları da var. Çünkü bitkilerde daha fotosentez denilen işlem laboratuvar ortamında gerçekleştirilemiyor. Maşallah çok kompleks bir işlem yapıyorlar baktığımızda ve tabii bitkilerin de fosilleri var. Biz bitkilere de bakıyoruz. Değişmiş mi, değişmemiş mi diye. Baktığımızda fosil kayıtlarına değişmediklerini görüyoruz. Bakın hemen asma yaprağı fosili gösterelim. Hocamızın sitesinden. yaratilişmuzesi.com sitesinden izleyenlerimiz bakabilirler. Diğer dünya üzerinde çıkarılan fosil örneklerine. Bakın Eosen dönemine ait Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş Montana'da Asya yaprağı, asma yaprağı 37-23 milyon yıllık. Evet, şimdi daha detay fotoğrafına bakalım çok yakından. Gördüğümüz gibi asma yaprağı hiçbir şekilde değişmemiş. 37 milyon yıldır asma yaprağı, günümüzde de asma yaprağı. Bitkilerinde buna ait yine milyonlarca fosil var. Bu sitede de yüklü binlerce fosil var. Örnekleri yüklenmiş vaziyette. İzleyenlerimiz bakabilirler. Hepsi bize yaprakların da bitkilerin de yine hayvanlarda olduğu gibi değişmediklerini gösteriyor.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Hocam şimdi sen ağaçlardaki bu üstün hidrofor sisteminden bahsettin. Ben de birazcık bu ağaçların dibinde yaşayan sevimli ve çok büyük akıl alameti gösteren karıncalardan bahsetmek istiyorum. Sayın seyircilerimize. Adımlarını sayarak yön belirleyen karıncalar. Karıncalar gidecekleri yeri nasıl buluyorlar? Hani bakarız ya, karıncalar böyle bilinçsiz hareket ediyormuş gibi bir oraya bir oraya bir oraya bir sürü karınca koşturuyor gibi gözükür. Sanki bilinçsiz gibi. Halbuki o öyle değil. Bilim adamları bunu keşfetmişler. Şimdi onu okuyacağız. Karıncaların yiyecek aramak için çok uzun mesafeler kat edip ardından hiç yanılmadan nasıl tekrar yuvalarına döndükleri uzun yıllardır bilim adamları için önemli bir araştırma konusudur. Özellikle büyük sahrada yaşayan çöl karıncalarının dikkat çekici yönlerinden biri olan yön bulma, ki büyük sahra biliyorsunuz ucu bucağı yok. Her evet. taraf kum değil mi? Sonsuz bir arazi gibi gözüküyor. Çok büyük bir çöl gibi gözüküyor. Her ne kadar daha önce güneşin yönünden faydalandıkları bilinse de, ki bu da çok büyük bir iman hakikati maşallah, bilim adamları bu konuda daha fazla inceleme yapmaya teşvik etmiştir. Çöllerde yön belirlemeye yarayacak hiçbir iz veya işaret olmadığı halde zigzaklar çizerek yem arayan sahra karıncalarının yemlerine ulaştıktan sonra gelirken çizdikleri zigzakların aksine düz bir güzergah izleyerek yüzlerce metrelik yolu aşıp yuvalarına geri döndükleri ve bu esnada şaşırtıcı bir şekilde güneşin yönünden faydalandıkları da daha önce bilinmekteydi. Ya mesela ben şimdi kendimden düşünüyorum. Ben büyük sahrada olsam, bir yere gitmem gerekiyor olsa, deseler ki hani şu mesafe şuraya gideceksin. Bir de tabii hiçbir şey de bilmiyorsun ki, ben akıl sahibi bir canlıyım. Karınca akıl sahibi değil. Büyük sahrada ucu bucağı yok. Hani gözlerimi bağlasalar bir yere götürseler, değil mi? Veya hani gözüm açık olarak beni bir yere götürseler, ben tekrar geri gelemem. Çünkü her yer birbirine benziyor.
Evet.
Büyük sahra yani. Hani ayırt edecek ne bileyim bir alışveriş merkezi, bir sokak tabelası, değil mi? Bir cadde ismi falan yok. Nasıl geri geleceksin? Geri gelemezsin. Ama maşallah bu çölde yaşayan karıncalar bunu geri başarıyorlar maşallah. Ama bu biraz daha detaylı incelenmiş. Şimdi onu inceleyeceğiz. Ancak Almanya'dan ve İsviçre'den Zürih Üniversitesi uzmanları araştırmalarını biraz daha genişlettiler ve yoğun bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde karıncaların yollarını nasıl buldukları konusunda yeni bir inceleme yaptılar. Şimdi tabii yoğun bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde de yön bulmak çok zor, çünkü her yer birbirine benziyor yine çöldeki gibi. Sonuçta bu canlıların bulundukları yere adımlarını sayarak geri döndükleri ortaya çıktı. Söz konusu minik canlıların bu özelliği elbette hayranlık uyandırıcıydı. Sahra karıncaları attıkları adımları sayıyor ve geri dönüşte aynı sayıda adım atarak tekrar yuvalarına ulaşıyorlardı. Bu sonuca varmak için şöyle bir deney yapıldı. Bilim adamları sahra karıncalarının yuvalarından yemlerine düz bir çizgi boyunca yürümelerini sağladılar. Karıncalar yemlerine ulaştıktan sonra, yani yemleriyle yuvaları arasındaki mesafeyi ezberledikten sonra karıncaların yarısının ayaklarına fizyolojilerine uygun bir materyallerden eklemeler yaparak bacak açış mesafelerini uzattılar. Yani karıncaların adımlarını büyüttüler. Karıncalara ayaklarına bir ek protez gibi bir sistem takıyorlar. Karıncaların diğer yarısının ise ayakları bir operasyonla kısaltıldı. Yani adımları küçültüldü. Bacak açış mesafelerinin değiştirilmesindeki amaç, karıncaların yuvalarından çıktıkları andan itibaren öğrendikleri mesafeyi adımları ile ölçüp ölçmediklerini gözlemlemekteydi. Yani bir grubun bacaklarını büyütüyorlar, bir grubun bacaklarını kısaltıyorlar.
Amaç bakalım bu karıncalar yönlerini nasıl buluyorlar. Devam ediyoruz. Tekrar yuvalarına dönmek üzere bırakılan karıncalardan bacak boyları uzun olan, yani daha büyük adım atanlar, yani bacakları uzun olanlar, daha büyük adım atanlar yuvalarının yanından geçip gidiyordu. Yani bacaklarında oynama yapılan karıncalar yuvalarının yanından geçip gidiyorlar. Bacakları kısa olup daha küçük adım atanlar ise henüz yuvalarına ulaşmadan duruyordu.
Çok acayip.
Çok sevimli değil mi ya maşallah? Yani çok maşallah, bayağı güzel.
Maşallah.
Ancak karıncaların zamanla yeni ayak boylarına alıştıklarında adım atışlarını uyarlayarak yuva yem mesafesini yeniden öğreniyor ve hiç yanılmadan yuvaları ile yemleri arasında gidip geliyordu. Yani burada çok belli değil mi ya, bu hayvanların bir aklı yok. Karınca zaten bir santimden daha küçük bir canlı. Bunun Hani zaten beyni yok. Ufak bir sinir sistemi var. Ayaklarında ve bacaklarında oynama yapıyorlar. Gidip geliyor canlılar. Bir süre sonra yeni sisteme de alışıp yine doğruyu yapıyorlar. Yani belli ki Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Bunun başka herhangi bir şekilde hiçbir açıklaması olamaz yani. Çünkü belli zaten şunu. Yani bunu inceleyen bilim adamları da zaten %99.9 iman etmişlerdir. Çünkü belli zaten gözünün önünde iman hakikati canlanıyor, gerçekleşiyor. Mucize gibi bir olay maşallah.
İşte canlılarda genetik olarak işte bacak uzunluğu, bacağın nasıl kastığı, kas yapısı, kanat yapısı mesela, kanadı nasıl çırpacağı, bu genetik bilgide kodlanıyor. Tamam, doğru yani göz hareketleri, göz hangi kaslarla hareket ettirecek, nereye bakabilir falan. Bunların hepsi genetik kodda var, doğru. Ama böyle davranış özelliklerinin genetikle alakası yok. Yani karıncanın adım sayması bunun genetik kodla bir alakası yok ki. Onun bir geni olmaz yani böyle. Sen tabii adımlarını sayacaksın diye adımlarını sayıp ondan sonra bacak boyuna göre tekrar ayarlama yapacağım matematiksel tabii olarak. Bu genetik bilgi değil. Ve arının dansı mesela, yön bulması, bunun genetik bilgiyle alakası yok. Güneşin hareketini hesaplıyor. Öbür arkadaşlarına dans ederek gösteriyor tam yönünü. Ama güneşe göre de hep ayarlama yapıyor böyle. Hatta platformu çeviriyorlar böyle. Sürekli olarak arının gösterdiği yön sabit kalıyor. Hep dönüyor arı. Maşallah. Yönünü gösterirken. Bunun da genetik kodla bir alakası yok.
Tabii. Ya bir de şunu düşünmek lazım. Çok özür dilerim, biliyorum. Düşünsene mesela benim ayaklarım %15 uzatılsa, değil mi? Bir mesafe verilse, ben adımlarımı sayarak oraya gitsem ben onu ayarlayamam. %15 benim ayaklarım uzatıldı. O zaman doğru mesafeyi dur bulayım, %15 ekleyerek %15 adımlarımı daraltarak yürüyeyim diyemem ki, değil mi?
Evet.
Karınca yani, bunu hesaplıyor yani evet. Maşallah.
Maşallah.
Şimdi burada yani bu söylemeye çalıştım inşallah, maddeyle alakası yok bunun.
Evet.
Bu tamamen metafizik bir şey. Yani bir davranış göstermesi bir canlı ki, yani bir tane örneğine bakıyoruz ama çok daha önce de gördük yani böyle işte Yunusların gösterdiği ayrı, balinaların ayrı böyle davranışları var. Örümceğin farklı, bir kement yapıyor, kement atıyor mesela. Tabii. İpliği yapmanın, ipliğin yapısı genetik kodda belirlenmiştir, o doğru. Doğru. Onu değil mi, karışımları genetik kodda vardır. O maddeleri üretir. Onu işte içinde üreten organ yapılarının genetik kodu vardır. O da genetik kodda belirlidir ama kement yapıp çevirmesi genetik kodla alakası yok.
Ve hedef
bu tamamen tabii davranış.
Maşallah.
Yani dolayısıyla zaten Darwin de bunu söylüyor. Yani bütün evrimciler, onlar içgüdü diyorlar. Ne demek içgüdü? Yani maddenin dışında bir canlıyı ona göre güden, yönlendiren bir şey var diyor. Metafizik yani. Böyle maddenin dışında bir özellik var diyor. Hı-hı. Biz bunun için ne diyeceğiz diyor. Elinin körü ne diyeceksin? Yani bu Allah'ın yarattığını gösteren çok açık bir delil. Genetik kod da zaten ayrıca yaratılış mucizesi de. Bu yani tamamen de maddenin de dışında, yani genetik kodla alakası olmayan davranış özellikleri gösteriyorlar. Hesap yapıyor kimi. Kimi navigasyon yapıyor,
tabii,
kement yapıyor, atıyor, işte tuzak kuruyor, uyanıklık yapıyor orada böyle, onun mesela bir şeyini gidip araklıyor başka bir canlı falan. Tabii. Neler gördük ya yani
mesela
inşallah.
Şeyler var, termitlerde biliyorsun, termitler gözleri görmüyor, kokuyla hareket ediyorlar. Bir karınca türü de termitin gözlerinin görmediğini bilip, kokuyla hareket ettiğini bilerek, her termitin yuvasında kendi özel feromonu var, yani kokusu var. O feromonu kendi vücudunda üretip karınca, termit yuvasına termitmiş gibi girip geziyor. Yani bu şuna benziyor. Bizim bir tane diyelim ki kalemiz olsa, biz birbirimizi görüyoruz ya, bir tane diyelim ki başka bir insan da bizim tanıdığımız bir insan formuna kendini sokup bizim aramıza karışması gibi bir şey.
Evet.
Yani bu mümkün mü?
Feromen, şimdi, feromen tamam, genetik kodla ilgili. Ama o uyanıklığı göstermesinin genetik kodla alakası
tabii,
yok.
Tabii termitlerin kokusunu nereden biliyor? Evet.
termitin mesela bina yapması. Tabii. Bunun genetik kodla bir alakası yok ki.
Evet.
Genetik kod termitin vücut yapısını belirler. Bütün hareketlerini oluşturan sistemlerin nasıl olduğunu belirler. Sinir yapısını belirler. Ama ona sen bina yapma kodu olmaz ki bu. Genetik kodu olmaz ki bina yapmanın.
Kesinlikle.
Gruplara ayırıyorlar. Birisi yarısını yapıyor, diğeri yarısını yapıyor. Mesela sosyal bir akılda tecelli ediyor. Maşallah. Yalnız bireysel değil, davranış özellikleri. Çok acayip ya. İki tane termit grubunu, büyük bir termit grubunu daha binaya başladığı anda ayırıyorlar. Birbirinden bağımsız olarak. Onun ondan haberi yok, onun ondan haberi yok. O binanın yarısını yapıyor, o da yarısını yapıyor. Şimdi herkesin ne yapacağı belirlenmiş. Kim belirliyor bunu? Genetik kodda böyle bir şey yok ki. Yani olmaz zaten. Bireysel akılın üstünde bir de sosyal akıl tecelli ediyor. Yani nereden biliyor yarısını, neye göre yani yarısını yapıyor? Yani çok acayip bir şey bu. Birleştirince bina tam bir bina haline geliyor.
Maşallah. Kanallarına kadar ve birlik aynı eşit yapıyorlar değil mi?
Kanallarına kadar ya, yani
birleşinde tam oturuyor.
Tam oturuyor.
Allah'ın ilhamının çok açık bir göstergesi.
Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın emriyle yapıyor yani çok açık bir şekilde.
Maşallah. Yani bir ölçme cihazı yok, bir projeleri yok, yazılı bir belge yok. Herhangi bir iletişim şeyi de yok, aleti de yok. Neye göre iletişim kurup diyelim, neye göre ölçüp, neye göre tam uyumlu birbirine iki parça tam eşit olarak yapılabiliyor?
Evet.
Demek ki baştan itibaren yönlendiren tek bir yer var. Hepsini o yönlendiriyordu. Allah yüzüne yapmaz inşallah.
Maşallah.
Zaten Darwin bu gerçek karşısında çaresiz kalıp şöyle diyor. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir ve değişikliğe uğrayabilir mi? Yani içgüdü evrim sonucu oluşmuş olabilir mi? Ve evrimleşebilir mi? Diyor içgüdüler. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz?
Allah yarattı diyeceğiz.
Maşallah. Evet.
Evrimle hiç alakası yok diyeceğiz. Evrim zaten ne ki diyeceğiz. Biz evrim için ne diyeceğiz diye Darwin'e sormamız lazım. İçgüdü için ne diyeceğiz? Biz evrim için ne diyeceğiz?
Evet.
Yok. Çünkü olmayan bir şey, temelsiz bir şey. Tek gerçek Allah'ın yaratması inşallah. Hı hı.
Ben son bir slaytım daha var. Onu da göstermek istiyorum seyircilerimize. Karınca hiçbir şuura, bu bahsettiğimiz özellikler var ya, üstün özellikler maşallah. Çok hani akıl gösterdiğinin en büyük alameti. Şimdi düşününce karınca hiçbir şuura sahip değil. Akla sahip değil. Karar verme özelliğine sahip değil. Muhakeme ve yargı yeteneğine de sahip değil. Düşününce maşallah. Hiç şüphesiz bu canlının kendi iradesiyle yuvasından çıkıp adımlarını sayarak besine gidip ardından tekrar adımlarını sayarak yuvasına dönmesi mümkün değildir. Sahra karıncaları da diğer tüm canlılar gibi yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket ederler. Yani sahra karıncaları da diğer bütün canlılar gibi ilk anda nasıllarsa, değil mi? İlk anda nasıllarsa bugün de öyleler ve ilk anda yaratıldıkları gibi halen aynı şekilde ilhamla maşallah devam ediyorlar. Kendilerini yaratan Rabbimizin emri ve denetimiyle de yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi Hud suresinden 56. ayeti okuyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor Allah maşallah. Burada da görüyoruz. Yani karıncalardan bütün canlılara Allah hepsini tek tek denetliyor. Hepsini tek tek yaşamını düzenliyor maşallah. Son olarak hocamızın bu konudaki web sitesini göstermek istiyorum. Küçük kardeşlerimiz de bu web sitesini inceleyip görebilirler. karıncamucizesi.com. Burada görüyoruz. Burada karıncalardaki sosyal hayat, toplulukta iletişim, karınca türleri, ortak yaşam, savunma ve savaş taktikleri. Yani bu canlıların böyle hayatlarında bölümler de var. Soyun devamı, beslenme ve avlanma şeklinde bölümler var. Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış bir site bu da. Tekrar ediyorum ismini. karıncamucizesi.com.
Karınca.
karıncamucizesi.com.
karıncamucizesi.com.
İnşallah. Evet, çok maşallah. Güzel bir site. Bütün seyircilerimize tavsiye ediyorum inşallah.
Evet. İnşallah. Allah Kur'an'da bildiriyor nasıl olduğunu. Vahiy ile olduğunu bildiriyor. Hı-hı. Allah'ın emriyle, ilhamıyla. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Bakın Allah'ın emriyle, ilhamıyla hareket ettiğini söylüyor Allah. Değil mi? O bütün yolları, bulduğu yolları, oradan yemesi, bal toplaması. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onun da insanlar için bir şifa vardır. O zaman arıyı yaratan Allah, Allah'ın emriyle hareket ediyor. Balı yaratan Allah, balı şifa verecek şekilde yaratan da Allah. Allah söylüyor, onda da şifa vardır diyor. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Ve samimi gözle bakan için de diyor, Allah'ın yarattığının delilleri vardır diyor bunda diyor. Biz hep onu görüyoruz yani, senin anlattığın veya diğer canlılardaki davranışlar, insanın gösterdiği özellikler. Değil mi? Bunun maddeyle genetikle ilgisi yok. Kaldı ki genetik de yaratılış mucizesi. Yani o da çok acayip. Mesela şimdi dedik ki işte karıncanın sinir sistemi çok küçük. Bakın bu daha önce de göstermiştim. Bir şey alabilir miyim? Dörde. Bu 14 bin gene sahip olan meyve sineğindeki genlerden bir tanesi. Bu gende yaklaşık 95 tane protein kodlayan bölge var. Protein kodlayan bölgelere ekson ismi veriliyor. Bunların arasında da protein kodlamayan bölgeler var. Şimdi bunların her birinin değişik kombinasyonuyla yaklaşık 38 bin tane gen üretiliyor. Bir tane genden. 14 bin geni var. Bu proteinler, 38 bin ayrı proteinde sinir sisteminin bağlantılarının nereye olacağını tayin ediyor. Peki bu kombinasyonlar nasıl yapılıyor? Bakın onunla ilgili bir film göstereceğim. Yani ne kadar kompleks, ne kadar zor bir sistem. Ama kusursuz olarak işliyor. Şimdi iki de şunu söyleyelim. Bu gendeki ekson ve intronların nerede bitip nerede başladığını bilim adamları yani çok büyük araştırmalar sonucunda bulmaya çalışıyorlar. Yani tam olarak kestirilemiyor. Genin içinde bir bölge var ama lan nerede bitiyor bu, nerede başlıyor? Daha hala anlamış değiller. İnsan genlerinin çoğunun fonksiyonu bilinmiyor. Neresi ekson, neresi intron? Ama proteinler hiç hata yapmıyorlar. Yani bir harf hata yapsa, kaydırsa bütün proteinin yapısı bozuluyor. Genin özelliği bozuluyor. Hiçbir işe yaramayan bir şey üretilir oradan. Ama evet, bu hata hiç olmuyor. Proteinler bunu tanıyorlar. Bakın bir örnek vereyim ben şimdi size. Buradaki proteini şöyle söyleyeyim. Intronda, bakın şurada bir örnek okuyacağım. Bu intronların sayıları ve şekilleri tamamen değişiyor canlılara göre. Bir tane memeli geni var. DHFR ismi verilmiş. Bilim adamlarının verdiği bir isim bu. 6 tane ekson var. Bakın burada 95 tane görüyoruz ekranda. O gende, benim bahsettiğim gende 6 tane protein kodlayan bölge var. Bunların toplamı, protein kodlayan bölgelerin toplamı 2000 tane bazdan oluşuyor. Yani 2000 tane harften oluşuyor. Ekson denen 6 ayrı bölge. Aralarında da protein kodlamayan bölgeler var. Genin toplam harf sayısı 31.000. Bakın 6000 tane harf protein kodlayan bölgesi genin. Aradaki bölgeleri eklediğinizde 31 bin tane harften oluşuyor. Mesela yine aynı şekilde alfa kolajen isimli bir protein üreten gen var. 50 tane eksonu var. 50 tane protein kodlayan bölge var. Bu çok büyük komplekslik yani bu. Yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde. 45 ile 249 arası bazdan oluşuyor bu eksonlar. Genin de 40 bin tane bazı var. Bilim adamları da bu intron denen yani protein kodlamayan bölgelerin ne işe yaradığını araştırıyorlar. İntronlara bir bakıyorlar. İntronlar proteinin alternatif kırpılma yani oluşma kombinasyon sayısında belirleyici özellikleri var. Aynı zamanda genin dışındaki bölgelerin de var. Şimdi bakın onun ne demek istediğimi şöyle bir filmle anlatalım. Protein oluşurken bir tane düz kopyası çıkartılıyor. Mesela bu 95 tane eksonun olduğu bölgenin intronlarla birlikte tek bir zincir halinde kopyası çıkartılıyor en başta. Bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü 95 tane şeyin oluşturduğu bir tane protein olur en fazla. Halbuki 38 bin tane ayrı protein üretilecek buradan. Bakın nasıl üretiliyor. Şimdi hemen onu gösterelim. Onunla ilgili bir filmimiz var.
O zaman bu şu demek. O genlerden bir tanesinde mutasyon olursa bu olası 38 bin tane geni de etkiliyor demek.
Etkiliyor. İptal ediyor. Yani. Ama bakın şimdi ne kadar kompleks bir sistem yaratmış Allah. Allah'ın yaratış sanatı maşallah. Yaratmasındaki sanatı göreceğiz. Şimdi bakın burada spliceosome diye bir sistem yaratılmış genlerde. Bu o ekson denen bölgeleri ayırıp en sonunda protein haline getiren proteinler yine. Bunda DNA'da kodlanmış olarak var. Spliceosome deniyor buna. Şimdi o mesela demin gördük o 95 tane ekson olan bölgenin tek bir tane kopyası çıkartılıyor. Tabii burada 95 tanesi yok da burada örnek olarak bir tane verilmiş. Bakın intron denen bir bölgeden bahsettik. Burası protein kodlayan bir bölge. Diğeri de protein kodlayan bir bölge. Araya protein kodlamayan intron diye bir yapı giriyor. Ama bu yapılarda nereden kırpılacağını, nasıl kırpılacağının bilgisini taşıyor. Muazzam bir akıl bu. Maşallah.
Maşallah.
Bakın ne kadar kompleks, dikkat edelim şimdi. Burası proteinin kodlayan bölgenin bir kısmı, ekson. Buraya özel işaret konmuş. Çünkü eksonun nerede bittiğini, intronun nerede başladığını protein asla anlayamazdı yoksa. Özel işareti tanıyor. Ama oraya işaret koyan bir akıl var. O işareti tanıtan aynı akıl. Ona göre bir protein yaratmış. Bakın üzerinde başka bir işaret var. Ondan sonra pirimidinden zengin bir bölge var burada. Ve bitiş sinyali var. Şimdi bu ortadaki bölümünde ne işe yaradığını gösterecek birazdan. Bakın bu kopya çıkartıldıktan sonra blok halde kopya çıkartılıyor. Ondan sonra protein nasıl ayıklanacak bundan? Özel bir protein geliyor. İlk işaret bölgesine yapışıyor. Bunun görevi buraya gelmek ve ya, o işareti orada, göstermek.
Evet, şimdi videoda çok ayrıntılı göstermişler bir noktada. Sağ taraf mavi renkli, sol taraf kavun içi, ortada da GU yazıyor. Orada bir şifrenin olduğunu biz şimdi çok rahat anlıyoruz. Ama o doğal ortamda böyle bulunmuyor. Her yer amino asit. Evet, her yer kapkaranlık, sıvının içerisinde. O GU denen harflerin yanında da yine aynı harflerden var. Yani öyle bir işaret yok. Geliyor, kendisi doğru yere bağlanıyor. Hayret verici bir şekilde. Öyle bir sinyal yok. Mıknatıs özelliği yok, bir şey yok. Geliyor direkt oraya, tam burası doğru yer diye biliyor ve atomik olarak oraya bağlanıyor bir kere. Evet. Maşallah, çok muazzam bir sistem.
Bunun
maşallah.
Genetik bilgisi DNA'da var. Yani bu bir amaç için üretilmiş. Evet. Yani buradaki proteinleri ayıracak ayrı proteinler üretilmiş. Bakın proteinler olmadan proteinler evet. üretilemezin. Net kanıtları bunlar şimdi. Doğada hiçbir şekilde oluşmaz böyle bir sistem tesadüfen. Şimdi devam edelim. Oraya gelip yapışınca spliceosom denen yapının diğer elemanları gelip birleşiyorlar. Bakın alıyor, katlıyorlar onu. Burada karşıdaki o A tek bir işaret olan bölgeyle birleştiriyor. Ve burada bir sanat var. Bakın çok üstün bir akıl var. Ve spliceosomun kalan kısmı geliyor. Ve yapısal bir değişiklik geçiriyor. Hepsi birbirine bağlandığı zaman. Ama sırayla olabiliyor bu. Rastgele ve başıboş değil böyle. Bunu katladıktan sonra iki ucundan keserek alıyor. Bu çok kompleks bir şey. Yani filmi bile karmaşık. Yani anlamakta zorluk çekiyor insan. Kapkaranlık ortamda böyle milisaniyeler içinde oluyor bu. Çok kısa bir sürede oluyor. Bakın aldı, diğer ucunu keserek GU bölümünü A'ya getirip bağlıyor. O bağlandıktan sonra da diğer protein diğer işaretli bölgeyi kesebiliyor. Ama hiç hata yapmadan. Bakın tek bir harf hata yapsa burada. Yani bir A harfini bunun üzerinde bıraksa. Veya bu keseceği zincirden G harfi var mesela burada diyelim. G harfini bunun üzerinde bırakıp bir harf eksik alsa bütün protein iptal. Hiçbir işe yaramıyor protein. Asla hata yapmıyor. Yani atomik hassasiyetle kesiyor. Kesiyor. Ondan sonra da iki eksonu birleştiriyor. Şimdi biz buna geri dönelim. Bunu uyarlayalım. Bakın burada öyle iki tane, orada iki tane ekson gördük değil mi? Burada o eksonlardan 95 tanesi var. Aralarında intronlar var bunların. Ve bunlardan alıp protein üretiyor. Mesela buradan bir tanesini alıyor. Buradan dördüncüyü alıyor. Buradan sekizinciyi alıyor. Buradan sekiz, yedi, altıncıyı alıyor diyelim. Buradan üçüncüyü alıyor. Bu bir protein oluyor. 38 bin tane ayrı protein üretiyor. Nasıl üretiyor biliyor musunuz? İhtiyacı olduğu şekilde. Yani embriyoda bakıyorlar. Şu dördüncü, bakın burada görülen bölgeyi inceliyor bilim adamları. Bakalım bu proteinleri böyle rastgele mi üretiyor? Nasıl, zamanlı mı üretiyor diye. Bunun dördüncü şeyin ikinci eksonuna bir bakıyorlar. Sadece yetişkinlerde proteinlerin yapısına giriyor. Embriyo döneminde girmiyor. Embriyoda diğerlerini kullanıyor. Peki yani hep birlikte düşünelim şimdi mantıklı bir insan olarak değil mi? Biraz çocuk bile anlar bunu. Bu kadar kompleks bir sistem nasıl işliyor? Yani bunun düz kopyasını çıkartıyor önce, gördük. 95 tane eksonlu bir kopya çıkardı. Arada intronlar var. Hangi proteinin nasıl üretmesi gerektiğini nereden biliyor? Onun bilgisi aralığı nerede? Bir de onun bilgisinin olması gerekiyor değil mi? Aralardan seçecek. Oradan evet. oradan onu alacak böyle. Diğer bütün hepsini çıkartacak. Ama proteinler yapıyor bunu da kapkaranlık bir ortamda. Nerede başlayıp nerede bittiği bile belli değil. Özel işaretler konmuş ama onu bilim adamları daha yeni anlıyorlar. Hepsinde de aynı değil zaten böyle. Hep doğru parçaları alıyor, sentezliyor ve zamanlı olarak, bakın. Zamanlı ve ihtiyaca göre. Yani o protein, hangi proteine ihtiyaç varsa tık tık tık tık o parçaları çıkartıyor. Kombinasyonu 38 bin bir tane genden üretilen protein bu.
Maşallah.
Sübhanallah. Yani bu maşallah. Sonsuz akıl sahibi, maşallah. Sonsuz güç sahibi Allah'ın vahyiyle hareket ediyorlar. Evet. Emriyle hareket ediyor onlar.
Çok belli maşallah.
Çok belli maşallah.
Maşallah. O zaman sıplar sezon bütün insanlar bir araya gelse belki oluşamayacak bir tabii. Akıl kadar akıllı. Evet. Yani tek bir tane genden 35 bin tane. Kimi türde 50 bin tane farklı kombinasyonu bir araya getiriyor. Hata yapmıyor. Moleküllerle oynuyor. Yani burada bardakla biz nasıl yer değiştirebiliyoruz? O da molekülleri yer değiştirebiliyor. Çok küçük bir dünyada çok küçük ayarlarla çok büyük işler yapıyor.
Yani muazzam. Maşallah. Bu bir meyve sineği. Bakın meyve sineğindeki sinir hücrelerinin bağlantıları belirliyor bu değil mi? Mesela insanı düşünelim. İnsanda 100 milyar sinir hücresi yaklaşık her biri 30-40 bin bağlantı yapıyor. Bundan 100 trilyonla 1 katrilyon diyorlar ama 30-40 bin bağlantıyla aslında 3-4 katrilyon bir rakam çıkıyor. Öyle muazzam bir sayı çıkıyor. Ve bu hiç hatasız gerçekleşiyor. Bunun genetik bilgisini düşünelim. Genetik bilgisi bakın nasıl oluyor? Onunla ilgili bir filmimiz var hazırlanmış. Yani bu çok yüzeyel anlatılıyor tabii ki. Bağlantıların hiçbiri tesadüfi değildir. Daha embriyo yani bebek oluşurken anne karnında dakikada 500 bin sinir hücresi oluşur. Her bir sinir hücresinin 30 bin bağlantı yaptığını düşünelim. Bakın dakikada, yani şimdi mesela bir dakikada ben konuşurken bir bebekte 30 bin bağlantı, 500 bin tane sinir hücresi oluşuyor. 500 bin çarpı 30 bin bağlantı yapıyor. Anne karnından yani doğum gerçekleşene kadar beyin %90 oranında bağlantılarıyla hazır hale geliyor. Bakın nasıl oluyor?
15 katrilyon mu ediyor hocam?
Yani
15 artık katrilyon gibi evet, bir şey ediyor Allah'a.
Biraz o kadar değil de yani ama çok büyük sayılar çıkıyor. Katrilyon değil de trilyon hesabıyla çıkıyor. Bakın nasıl oluyor?
Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı verilir. Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır.
Ve şimdi mesela burada gözdeki bir görüntü geliyor gözümüze, sinir hücrelerini uyarıyor. Mesela gözümüze kare şeklinde bir şey gösterildiğini düşünelim değil mi? Karenin kenarlarının uyardığı sinir hücreleri var. Bu sinir hücreleri öyle kusursuz bağlantı yapması lazım ki görme merkezinde birebir. Mesela bu kenarı oluşturan bir görme hücresi yanlışlıkla karşı kenardaki arka merkezdeki görüntü hücresiyle bağlantı yapsa, sınırsız ihtimal var istediği hücreyle bağlantı yapar, görüntü oluşmaz hiçbir zaman. Evet. Yani hiçbir zaman biz düzgün göremeyiz. Yani görüntü oluşmaz. Ve görme hücresi, işitme hücresiyle de bağlantı yapabilir. Gider yolda hangi hücreyi bulursa onunla bağlantı yapar. İşte bakın genetik bilgi nasıl düzenliyor bunu. Bir katrilyon bağlantı hiç hatasız oluyor.
Bağlantı yine anne karnındaki ilk 5 ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesiştiği yere gelirler. Sinirler burada çarpı şeklindedir.
Bakın burada çarpı şeklinde göz sinirleri, gözün bir kısım sinirleri karşı beyne gidiyor. Bir kısmı aynı tarafa gidiyor. Çarpı şeklinde çaprazlaşırlar gözünde.
Her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak akson doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan ilerler. Uzun bir yolculuk...
Yani böyle çaprazlaştığı için o zaman 3 tane seçenek oluyor. Ya böyle gidecek, ya böyle gidecek ya da döner öbür göze gelir. Ki çok daha fazla yani sınırsız seçenek var önünde. Asla yanlış yapmıyor. Şimdi nasıl yanlış yapmadığını yüzey olarak anlatacak. Çok öyle detaya girmeden.
Daha sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar.
Hiç hata yapmıyor.
Beyne sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha iyi anlaşılacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir. Bu muhteşem yolculuk, Türkiye'den yola çıkan kör ve sağır bir kimsenin ilk defa gittiği Amerika'daki bir yeri, yanında adres, harita ve pusula olmaksızın hiç şaşırmadan kendi kendine bulması gibidir. Aksonların bu uzun yolculukları az önce verdiğimiz örnekten çok daha zorludur. Çünkü aslında hücreler arasındaki ortam ilerlemeye elverişli değildir. Hücreler arasındaki bölgelerde denizlerdeki işaret şamandıralarına benzeyen moleküller bulunur. Aksonların üzerinde ise işaret şamandıralarıyla anahtar kilit uyumu oluşturacak moleküller vardır. Birbirlerine birebir uyumlu şekilde tasarlanmış olan bu iki molekül sayesinde aksonlar işaret şamandıralarına tutunarak ilerlerler. Sonuçta ortaya milyonlarca aksonun yolunu hiç şaşırmadan ilerleyebildiği muhteşem bir moleküler otoban görüntüsü çıkar. Vücudun ihtiyacına göre harekete geçen bazı aksonlar ilerlerken bir kısım akson da bu ilerleyen aksonlara tutunarak hareket eder. İlerleyen aksonun üzerindeki moleküller diğerlerinin tutunabilmesine uygun yapıda yaratılmıştır. Dolayısıyla bir akson, aynı yere gidecek aksonları da beraberinde götürür. Beyindeki tasarımın detayları bu kadarla sınırlı değildir. Aksonların yolu üzerinde doğru yolu bulmalarına yardımcı olan moleküler trafik polisleri vardır. Kemoaffinite molekülleri adı verilen bu moleküller, aksonları kendilerine doğru çekerek doğru yere ulaşmalarını sağlarlar. Sadece doğru adreslere varan ve yollarını hiç şaşırmayan bu elektrik devrelerinin toplam uzunluğu 300 bin kilometredir. Bu uzunluk, dünyanın etrafının tam 7 kez dönülmesiyle oluşan mesafeye eşdeğerdir. Beyindeki bu sistem, ancak bütün parçaları eksiksiz var olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir.
Immunoglobulin genes are composed of separated segments of DNA. Yani maşallah, elhamdülillah, subhanallah. Yani Allah'ın sanatı, sonsuz sanatını görüyoruz burada. Hiç hata yapmıyorlar. Evet. Çünkü herkesin nereye gideceği belli. Mesela dedi ki orada kemoafinite diye moleküller var. Yol gösteriyorlar. Yani bir katrilyon bağlantı. Hepsi nereye gideceği belli. Hepsi Allah'ın emriyle doğru hücreye gidiyor. Asla yanlış hücreye gitmiyor. Yani birkaç hücre yan tarafa gitse sistem alt üst oluyor. Olmuyor sistem, yani çalışmaz. Hatasız bir sistem. Kemoafinite moleküllerinde şeyi şöyle buluyorlar. 1960'lı 70'li yıllarda kurbağa üzerinde deney yapan bir grup kurbağanın oluşma aşamasında gözü çıkartıyorlar. 180 derece döndürüp tekrar yerine yerleştiriyorlar. Yine bağlantılarını yapıyor o göz. Oradan anlıyorlar ki yani her hücrenin bir planı var. Yani her hücrenin yapacağı bağlantı yeri belirli. Görüntü ters gösteriyor ama şaşırmıyor yani. Hücreler bağlantıları karışmıyor birbiriyle. Hepsi Allah'ın emriyle hareket ediyor. Daima doğru hücreyi buluyor. Milyonlarca hücre, yani böyle bir iki tane beş tane hücre değil ki bu. Yüz binlerce, milyonlarca bağlantı var orada. Asla maşallah hata yapmıyor. Ters çeviriyorlar, yine doğru yolu buluyor.
Maşallah.
Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah.
Kısa bir aramız var hocam. Ondan sonra devam edelim inşallah.
Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berk de katıldı sohbetimize. Hoş geldin Berk.
Hoş bulduk.
İsterseniz hocam Kur'an mucizeleri anlatarak devam edelim inşallah.
İnşallah.
Kur'an mucizeleri çünkü bize 1400 yıl önce indirilen Kur'an'ın hak kitap olduğunu, hak söz olduğunu gösteriyor. Bugün yeni bilimsel gelişmelerle bulduğumuz gerçekleri biz 1400 yıl önce indirilen Kur'an'da okumuş oluyoruz, görmüş oluyoruz. Maşallah bu maşallah da Allah katından olduğunu ispatı oluyor.
İspatlarından.
Yani evet, ispatlarından.
Olmasa da yine Kur'an'ın hak sözü olduğu çok belli inşallah.
Evet,
bir sayfa okuyan, birkaç ayet okuyan hemen anlıyor zaten hak sözü olduğunu Kur'an'ın inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evet, evet. Devam edelim sonra o zaman istersen.
O zaman ekranda Kur'an mucizeleri gökyüzünün korunmuş tavan olması.
Ben devam edeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. ayet. Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller. Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz. Dünya uzayın ortalama -270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Atmosfer bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. Atmosferin bu özelliğinin en çarpıcı yönü atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları yani görünür ışık, kızılötesi ışınları ve radyo dalgalarını geçirmesidir. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insan için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen ve parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Şekilde de görüyoruz.
Evet.
Evet.
Maşallah.
Bunun çok büyük koruyucu etkisi var.
Kesinlikle. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bir parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan benzeri 100 milyar atom bombasına eşdeğer olduğu hesaplanmıştır.
100 milyar maşallah.
Çok büyük bir rakam.
Evet. Maşallah. Bir de yani Allah bize her saniye güneşten gelebilecek böyle 100 milyar Hiroşima'dan 100 milyar kat daha güçlü etkiye sahip parlamalardan her an bizi koruyor. Değil mi? Maşallah Allah'ın hani bizi koruması olmasa her an dünyadaki bütün canlılık bir saniyede sona erebilir inşallah.
Tabii 100 milyar atom bombası, bakın bir atom bombası bir şehri yok ediyor.
Doğru.
Dünyada binlerce şehir var. 100 milyar atom bombası yani bütün gezegeni yok eder. Yani
dünyayı ortadan kaldır.
Evet. 100 milyar böyle bir bombası. Parlama oluyor yani onun enerjisine eşdeğer. Gelse dünyayı yok eder zaten evet. Enerji ulaşsa.
Allah da bizi bu Van Allen kuşaklarını vesile ederek korumuş oluyor inşallah.
Evet. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinde aşırı hareketler gözlenmiş, dünya atmosferinin 250 kilometre üstünde sıcaklık sıçrama yapıp 2500 derece yükselmiştir. Görüldüğü gibi dünyanın üzerinde kendisine sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. Dünyayı çevreleyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelliğini Allah bizlere yüzyıllar öncesinden Kur'an'da bildirmiştir.
Evet. Evet, ikiye alabilirsek hocam, bu eğer koruma katmanı olmasaydı dünyada ne gibi sahneler görebilirdik, ne gibi olaylar yaşayabilirdik, onları gösteren bir filmimiz var kısa.
Yani bu her an olurdu, sürekli olurdu, hemen hemen her gün olurdu. Yani
maşallah.
Bu değil mi? Her an olabilecek bir hadise. Çünkü atmosferin de gökyüzündeki gelen gök taşlarını yakıp ortadan kaldırabilen kapasitesi belli. Evet, neticede tabii. Gaz. Gelebilen eğer meteor bir büyüklüğün atmosferin kapasitesinden daha büyük olursa bu filmde konu edildiği gibi o zaman dünyaya göktaşı düşebilir. Ki zaten dünyanın çevresini bugün bilimin gösterdiği 500 binin üzerinde göktaşı çevrelemiş durumda. Yani her an çarpabilir. Allah'ın kudreti de Allah ayette söylediği gibi zeval bulurlar diye her an Allah kudreti altında tuttuğunu söylüyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Yani Allah'ın dilemesiyle o göktaşı dünyaya değmiyor.
İnşallah.
Yoksa değebilir.
Ama inşallah. Bir zamanı var onun inşallah.
Evet.
Bakın Said Nursi Hazretleri diyor ki hem Kur'an ayetlerinde Fatiha suresi hem de Asr suresinin ikinci ayetinden ve bir hadisten Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar hak üzerinde olacaktır. Bundan Ebced hesabıyla inşallah Said Nursi Hazretleri ümmetimden bir taife 1542'ye bakıyor. Yani Müslümanların son bulunduğu dönem, artık ondan sonra Müslüman kalmıyor. Peygamberimizin hadisinden çıkartarak. Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyamete kadar 1545 çıkıyor. 2120 miladi olarak 2120 kıyamet tarihini işaret eder diyor inşallah. Hak üzerinde olacaktır. Yani galibane ömründe 1506'ya kadar buradaki Ebced'den de o çıkıyor. Ve ayetle de 1545 inşallah kıyametin kopacağı tarih. İşte o olaylar, evet. 500 bin tane bekletiyor Allah inşallah. O zaman dünyanın, kıyametin tarihi inşallah. Allah bilir doğrusunu. 1545 yani 2120'de o artık koruyucu kalkan, koruyucu özelliğini göstermeyecek inşallah. Allah'ın dilemesiyle duran gök taşları biraz önce gördük. Rahatlıkla bütün dünyayı yok eder yani. 500 bin tane göktaşı ne demek? Ve çok bu da manidar. 1980'den itibaren, yani Hazreti Mehdi'nin çıkış yılından itibaren 900 kat artıyor.
Maşallah.
O döneme kadar tarih boyunca var göktaşlar ama az sayıda böyle. Ve bulut özelliği göstermiyor. Hatta onun da bir filmi vardı. Belki hazırlarsak, hazırsa onu da gösterebiliriz.
Evet.
1980'den itibaren öyle bir yükselişe geçiyor ki 1999'dan itibaren, o da manidar bir yıl, depremlerin olduğu önemli bir yıldı 1999. Birdenbire bulut özelliği gösteriyor böyle. Yani artık bulut halini alıyor. Ve teleskopla çekilmiş resimleri var. Bilim adamları da yayınladı bunu. 900 kat artıyor. 500 bine çıkıyor sayı. İnşallah. Maşallah. Ama duruyor. Yani bir tanesi bile düşse mesela okyanusa, Atlas Okyanusu'nun ortasına büyük bir göktaşı düşse, onlardan bir tanesi, o olacak tsunamilerle Avrupa kıtası, Amerika kıtası, işte Afrika, hepsi biterdi.
Evet. Maşallah.
Çok zaten kritik bir aşamada biz dünyada yaşıyoruz. Zaten gökten gelebilecek göktaşı tehlikesinin yanında üstünde temel arz ettiğimiz, üzerine çok büyük gökdelenlerin yapıldığı, insanların evlerini, baraklarını böyle sağlam bir temel üzerine oturttuğu dediği yer kabuğunun kalınlığı, eğer dünyayı bir elma gibi düşünecek olursak, yer kabuğunun kalınlığı elmanın kabuğu kadar oluyor. Geri içerisi zaten kaynayan fokur fokur laf. Ya zaten üzerinde durduğumuz şeyin altı, muazzam derecede yanardağ patlamalarında görüyoruz, akan kor halinde lavlardan oluşuyor. Üstten göktaşı, alttan lav. Allah tamamen zeva buyururlar diye zaten ayette de göklerle yer arasında, değil mi? Ayette mealen söylüyorum. Her an zeva buyururlar diye Allah göklerle yer arasında inşallah kudreti altında tuttuğunu inşallah söylüyor. Mealen söylüyor.
Evet inşallah.
Her yeniden bakıldığında bugün bilimin gösterdiği gibi hep Allah'ımız koruması altında olduğunu i̇nşallah. Görüyoruz inşallah.
Evet, biraz önceki göktaşlarıyla ilgili filmimiz hazırmış, onu izleyelim inşallah.
Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı dünyanın etrafını bir bulut gibi sardı. Şimdi izlediğiniz video 1980-2010 yılları arasında dünyanın etrafında tespit edilen göktaşlarını göstermektedir. Bu bilimsel çalışmada ekrandaki kırmızı renkli noktalar dünya yörüngesine giren göktaşlarını, sarı renkli noktalar dünya yörüngesine yaklaşan göktaşlarını, yeşil renkli noktalar ise diğer göktaşlarını temsil ediyor. İngiliz astronom Scott Manley son 30 yılda keşfedilen tüm göktaşlarının günlük haritasını çıkararak toplam 11 bin resimden oluşan bu videoyu oluşturdu. Yıl 1980. Göktaşları dünyanın etrafında belirmeye başlıyor. 1980 yılında dünyanın etrafında tespit edilebilen 8954 tane göktaşı görülüyor. Yıl 1985. Göktaşı sayısı 11.696. Yıl 1990. Göktaşı sayısı 14.536'ya ulaştı. Yıl 1995. Dünyanın etrafındaki göktaşı sayısı 23.104'e ulaştı. Ve yıl 1999. Göktaşı sayısı 49.009. 1999 yılına kadar göktaşlarının miktarındaki artış belli bir oranda ilerlerken, bu tarihten itibaren göktaşı sayısının artış hızı büyük bir ivme kazanıyor. İngiliz gazetesi Daily Mail, dünyayı hızla sona doğru hazırlayan göktaşlarının bu olağanüstü artışını şu başlıkla dünyaya duyurdu. Güneş sisteminde ürkütücü yoğunluktaki göktaşları. Yeni video orada kaç tane göktaşı olduğunu ortaya çıkardı. 2000 yılına girdiğimizde dünyanın etrafındaki göktaşı sayısı daha önce görülmedik bir hızla artarak yaklaşık 1 misli sayıya 118.441'e ulaşıyor. Yıl 2003. Göktaşı sayısı 226.693. Dünyaya en yakın ve en güçlü tehdidi oluşturan kırmızı renkli göktaşlarının sayısı oldukça artmış durumda. Yıl 2007. Göktaşı sayısı 27 yıl öncesine göre 44 kat arttı. Bu tarihteki tespit edilebilen toplam göktaşı sayısı 389.325. Ayrıca tespit edilen bu göktaşlarının yanı sıra dünya yörüngesinde hareket eden 100 bin ila 1 milyon adet keşfedilmemiş göktaşı olduğu tahmin edilmektedir. Yıl 2009. Dünya yörüngesinin içindeki kırmızı renk yoğunluğu iyice artıyor ve 2010 yılına geldiğimizde dünya yörüngesi yeşil renkli yoğun göktaşı bulutuyla tamamen çevrilmiş durumda. Ancak daha da riskli olan dünya yörüngesinin içinde olan kırmızı göktaşlarının dünyanın etrafında oluşturdukları tehlikeli birikim. Son olarak alınan göktaş haritasında dünyanın göktaşları arasından güçlükle seçildiği görülüyor. Dünya etrafını saran bu dev ateş toplarından biriyle her an isabet alabilir. Allah dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir ve bu göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Şu an sayıları yaklaşık 540 bini bulan bu göktaşlarından biri, dünyaya vurup dünyayı ayakta tutan tüm sistemlerin alt üst olmasına, dünyanın içine çöküp uzayda dağılmasına ve yeryüzündeki canlılığın sona ermesine neden olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde ahir zamanda yaşanacak olaylar hakkında bilgi verirken gökten yağacak taşlar hakkında şöyle bilgi vermiştir. Bu ümmetimin son anında yer batması, şekil değişmesi ve gökten taş yağma olayları vuku bulacaktır. Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere çeşitli ithamlar ve bahanelerle hakaret ettiği zaman gökten taş yağmasını bekleyin. Kur'an'da kıyamet saatine işaret eden ayetlerden biri de şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım ki bu taşların her biri Rabbinin katında ölçüyü taşıyanlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Bu ayetin ebcedi 1980 tarihini vermektedir. 1980 yılı yani Hicri 1400 yılı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Ayrıca bu filmde izlediğiniz gibi göktaşlarının yoğunlaşmaya başladığı tarihin başlangıcıdır. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelme sürecini başlatmıştır. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile, üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ebcedi ise 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir.
Evet, gördüğümüz gibi göktaşlarının sayısı son yıllarda 2-3 hızlı bir artış var. Bir de bulutumsu bir yapıya dönüştüğü yıllar var. 99'da da başlamak üzere. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde olduğumuzun zaten en büyük göstergelerinden birisi. Evet. Çünkü dedim mi sık sık şu kelimeleri duyuyoruz. Hani daha sonra gelecek, çok daha sonra gelecek gibi cümleler duyuyoruz. Ama en büyük alametlerinden birisi de işte bu göktaşları. Ya artık son yılları oranla çünkü 80'den beri, 1980'den beri artmaya başlıyor ve şu an çok fazla artmış durumda. Allah özel olarak orada tuttu, değil mi? Dünyaya zarar vermeden tuttu. Şu an çok belli inşallah.
Kıyameti bekletiyor Allah. Bir hadiste evet. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamete bir gün kalsa diyor, Hazreti Mehdi dolayısıyla Allah o günü uzatacaktır diyor inşallah. Yani Allah bu kadar göktaşı, yani yağmur gibi yani dünyanın yörüngesinin etrafında toplanmışlar. Evet. Ama Allah bekletiyor. Kıyametin bir zamanı var. Çünkü Hazreti Mehdi hayatta ve faaliyette. İnşallah.
İnşallah. Evet, o dönemde olduğumuzun da büyük bir göstergesi.
Maşallah. Evet. Ben Mehdi Aleyhisselam'ın özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi göktaşlarından bahsettik. Tabii göktaşları Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin en önemli alametlerinden birisi. Mehdi Aleyhisselam'ın çok önemli
özelliğinden birisinden şimdi bahsedeceğim. Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda insanların büyük çoğunluğu tarafından fark edilmeyecek. Şimdi bunu göstermek istiyorum seyircilerimize. Biri alabilirsek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ilk başlarda insanların büyük çoğunluğu tarafından fark edilmeyecektir. Sedir-i Seyrefi der ki, İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık'tan duydum ki, hakkı gasp olunan ve inkar olunan mazlum imamınız ve bu gaybetin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam onların arasında dolaşır, pazarlarında gezer, onların bastığı yerlerden geçer. Ama onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanımazlar. Yani Mehdi Aleyhisselam herkesin arasına geçecek, insanlar onu görecek, tanıyacak ama Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilmeyecekler. Ta ki sonunda Allah kendisini onlara tanıtması için tıpkı Hazreti Yusuf'a verdiği gibi ona izin verir. Şeyh Muhammed bin İbrahim İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 189. Devam ediyorum. Amr bin Sad, Emirül Müminin Ali bin Ebi Talip'ten nakleder. Ali'nin Rabbine and olsun ki hüccet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayakta olacak. Yani Mehdi Aleyhisselam fiziken var, insan yani, onu evet, söylüyor inşallah.
Evet, doğru.
Hani bir şahsı manevi değil. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ayakta olacak, dünyanın yollarında yürüyecek. Yine buradan fiziken bir insan olduğunu anlıyoruz. Evlere ve saraylara girecek. Bu yerin doğusunda ve batısında gezecek. Sözleri duyulacak. Demek ki anlattığı kelam bütün insanlara ulaşacak. Yani insanlar duyacaklar onu. Cemaate selam verecek, görecek ama vaat edilen zamana ve gökten şu ses gelene kadar bilinmeyecek.
Bu yani, hadiste aynı zamanda evlere ve saraylara girecek deniliyor. Mesela saraya dikkat çekiliyor. İstanbul'da biliyoruz birçok saray var, kasır var. Yani saray, küçük saraylardan oluşan bir şehir. Aynı zamanda bu yerin doğusunda ve batısında gezecek diyor. Mesela İstanbul'da da iki yaka var değil mi?
Doğru.
Anadolu ve Avrupa, birisi doğuda birisi batıda. Allah-u Alem bu hadisteki yer İstanbul'a da işaret ediyor olabilir.
Zaten İstanbul'u
ki Hazreti Hatice'm evet İstanbul'da çıkacak zaten inşallah.
Evet İstanbul'u işaret ediyor. Zaten İstanbul'dan başka saray da yok. Yani Ankara'da saray yok.
Doğru.
Eskişehir'de yok.
Doğru.
Başka bir şehirde yok. İstanbul'u zaten bildirilen şehir. Ne hangi saraylar var burada? Çırağan Sarayı var. Dolmabahçe Sarayı var. Topkapı Sarayı var. Yani 3 tane saray var.
Maşallah.
Bir saray. Demek ki oralara girecek.
Maşallah.
Sözleri duyulacak. İnsanlar dinleyecek onu. Nasıl dinlenir? İnsanların, herkesin dinlediği televizyonlar yoluyla, radyolar, internet yoluyla.
Demek ki o da bugünümüze
tabii Müslümanlara selam verecek diyor. Allah'ı anacak. Allah'ın varlığından, birliğinden bahsedecek inşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Onu yine görecek. Evet.
Yine görecek yani televizyonlarda, görecekler internette onu, evet. Mehdi Aleyhisselam'ı görecekler. Devam ediyorum. İnsanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamamalarının bir hikmeti de Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam üzerindeki korumasındandır. Yani insanlar onu bilseler ona sıkıntı verip onu rahatsız edecekler değil mi? Onu yoracaklar.
Faaliyetini engellemeye çalışacaklar.
Vaktini alacaklar. Allah o yüzden bir koruma olarak onun tanınmamasını sağlıyor maşallah. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani sayfa 162'den okuyorum hadisi. Ama Allah halkın nefislerine karşı zulmü, cefası ve israfı yüzünden onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı halktan gizleyecektir. Demek ki halk onun nefsine karşı bir zorluk, cefa çıkartacak. Ondan dolayı Mehdi Aleyhisselam'ın şefkatinden Allah onu gizliyor inşallah.
Korunuyor böylece insanlar.
Korunuyor inşallah.
Evet.
İnşallah. Samimi Müslümanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir. Demek ki samimi Müslümanlar zaman içerisinde onu ve onun talebelerini tanıyacaklar inşallah. Allah hepimize nasip etsin inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail bana haber verdi ki Ehl-i Beytim'den benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıncaya, onların Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri şanı yücelince ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri ortaya çıkıp onların şanı yücelince ve onlar sevilinceye kadar zulüm, zorluk değil mi? Devam edecek.
Demek ki birdenbire tanınmıyor. Bir faaliyet dönemi var ki hadislerde ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 40 yıllık bir süreyi işaret ediliyor inşallah. O döneme kadar hatta insanlar uzak duruyorlar. Çünkü hocamız açıklamıştı. Talebelerin sayısı 313 kalıyor. Niye? Çünkü insanlar uzak duruyorlar. Anlamıyorlar Hazreti Mehdi olduğunu, yaptıklarını. Hatta bir kısım yobazlar dinimizi mahveder diye ortaya çıkıyorlar. Çünkü hurafeleri ortadan kaldırıyor. Kur'an'ın aslına yani peygamberimiz dönemindeki gibi sünnete uygun hareket ediyor. Fakat insanlardan gizliyor Allah. Yani bu Allah'ın kanunu inşallah. Ta ki 40 yıllık sürecin sonunda herkes tarafından tanınıp sevilinceye kadar inşallah.
İnşallah. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Hidayet önderleri Hazreti Muhammed Mustafa 1. cilt sayfa 314. Maşallah yani hadislerde Mehdi Aleyhisselam çok detaylı bütün özellikleriyle, kendi fiziksel özellikleriyle ve yaşayacaklarıyla çok detaylı anlatılmış. İnşallah Allah bulmayı, talebesi olmayı nasip etsin inşallah.
İnşallah. Şimdi bu kadar alametinin olması değil mi? Hadislerde çok detaylı anlatılması ve tanınmaması çok büyük bir mucize aslında. Ve bir şey de şu, insanlar bidatlere ve hurafelere göre bir yerisini bekliyorlar. O yüzden mesela Cübbeli onu çok güzel anlatıyor, çok güzel açıklıyor. Geldiğinde bu o dil demek tehlikesi de var diyor. Çünkü mesela Kur'an'da da ayetlere baktığımızda bakın En'am suresinin 8. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendine göz açtırılmazdı. Allah'ın sünneti gereği zaten olağanüstü olaylar olmuyor. Baktığımızda zahiren.
Olağanüstü de aklın ihtiyarını kaldırmayacak.
Evet, aklın ihtiyarını kaldırmayacak.
Her şey olağanüstü. Yani çok olağanüstü.
Olağanüstü ama açıklaması oluyor işte her bir şeyin. Olağanüstü olan olayların da bir açıklaması olabiliyor. Onu tabii imanın nuruyla bakan insanlar görüyor o olağanüstü inşallah. Bakın diğer Zuhruf suresinin 31. ayetinde de ve dediler ki bu Kur'an iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi? Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de demek ki aynı olay vuku bulmuş. Ya peygambere o zaman inanan çok az insan var başta. Çünkü inanmıyorlar peygamber olduğunu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem elçi olduğuna, peygamberlik görevi olduğuna inanmıyorlar başta.
İstemiyorlar bir de. Onun peygamberliğin ona verilmesini istemiyorlar.
İstemiyorlar.
İstemiyorlar. Onlara göre zahiren değil mi?
Evet.
Güçlü, kuvvetli, parası olan, kendi çıkarlarında onlar birleşti. Kişi de peygamber olmasını istiyorlar. Onların zaten amacı dini yaşamak değil. Onlar kendi üstlerindeki o kendi adetlerinden gelen ve çıkarlarına ve nefislerine uygun olan hayatı sürdürmek istiyorlar çünkü. Onun için de peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasını istemiyorlardı. Bu dönemde de düşünecek olursak Hazreti Mehdi aleyhisselamın Hazreti Mehdi aleyhisselam olacak kişinin olmasını istemeyenler aynı sebepten dolayı istemiyorlar. Çünkü kendi çıkarlarına ters düşeceğini, kendi istedikleri işleri yapamayacağını ve kendi düzenlerin bozulacağını zannediyorlar. Halbuki İslam'a uygun olan, Kur'an'a uygun olan her şeyi değil mi? Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında en gür, en güzel, en serbest, en mükemmel şekilde yaşayacak inşallah tüm Müslümanlar.
Ne diyor? Maddesine dokunacak diyor, çıkarına dokunacak diyor.
Tabii.
Nasıl dünyevi çıkarlar yani Allah rızasına değil, dünyevi çıkarlara göre yaşayan insanların tabii ki çıkarına aykırı hareket ediyor. Değil mi? Adaletle dağıtıyor. Dini aslına döndürüyor. Onların o sahte çıkarları yani kurdukları sahte sistemleri, sahtekar sistemleri ortadan kaldırıyor inşallah. Ve gerçek adaleti, sevgiyi, barışı, güzelliği getiriyor. Bu yüzden de kabul etmiyorlar. Hatta demişti ki hocamız, bugünün Mehdi'ye karşı çıkan yobazları, o güzeller güzeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün gelse onu da kabul etmezler.
Evet.
Yani çünkü aynı şekilde yani ki hatta Hazreti Mehdi dönemi ayrı zamanın yobaz ve münafıkları daha da şiddetli. Peygamber çok detaylı tarif ediyor onları.
Evet.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Mesela şimdi demin bahsettik ya zorluk çıkartırlar Mehdi Aleyhisselam'a dedik. Burada ben şimdi birkaç hadis okumak istiyorum. Şeyh Muhammed bin İbrahim'i Numani, Gaybeti Numani sayfa 170'ten okuyorum. Amr bin Sad'dan nakledilmiş. Halkı zahirde benim evladıma davet etseler de benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. Bir diğer hadiste de bunlar önceki imamlarımızın anlattıklarına muhaliftir. Değişmez kanunumuzda bu yoktur diyorlar. Tam senin demin söylediğin gibi. Yani Yobazlar, Mehdi evet. Aleyhisselam tam gelse bütün hurafeleri ortadan kaldırdığı vakit onlar tam bunu söyleyecekler kelimesi kelimesine. Bunlar önceki imamlarımızın anlattıklarına muhaliftir. Değişmez kanunumuzda bu yoktur diyorlar. Bu da inşallah Hazreti Mehdi'ye münafıkların zorluk çıkarmasının evet. önemli hadislerinden birisi inşallah.
Hadislerde bildirilen bir baş münafık var. Medineli alim. Medine'yi Peygamberimiz şerh ediyor hadislerde. İstanbul olarak açıklıyor. En az 10 kadar zaten hadiste Hazreti Mehdi'nin faaliyet yapacağı yer İstanbul olarak bildiriliyor. 1400'den itibaren yani 1980, 7000 yıllık hadisler var. 5600 yılı geçti diyor İmam Hanbel naklediyor. 1400 ile 1500 arasında gerçekleşiyor. Bütün İslam'ın hakimiyeti, Hazreti Mehdi'nin faaliyetleri. Sonra da kıyamet. Şimdi o dönemde yaşıyoruz. İstanbul'da Medineli alim. Yani şehirde yaşayan alim. Bakın diyor ki İmam Rabbani Hazretleri naklediyor. İşittiğimize göre Hazreti Mehdi hükümet sürdüğü zaman dini yayarken ve sünneti diriltirken bidat işlemeye alışmış olan yani hurafelerle yaşayan Medine'deki alim İstanbul'a işaret var. Medine, İstanbul. Bidati güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için Hazreti Mehdi'nin emirlerine şaşarak bu adam bizim dinimizi yok etti ve milletimizi öldürdü diyecektir. Yani dinimizi ortadan kaldırıyor diyor. Hatta katline diyor o yobazların fetva vereceğini bildiriyor Peygamberimiz. Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne naklediyor. Ama ilim kılıncından korkarlar diyor. Yani öyle bir deliller getiriyor ki boyun eğiyorlar. Yani Kur'an'dan ve hadislerden çok net delillerle ortaya çıkıyor inşallah. Hiç karşı koyamayacakları şekilde ona ses çıkaramıyorlar. Sonra yanaşıyorlar. Ondan bir şey de umarlar diyor yine Peygamber Efendimiz inşallah. Yani inşallah. Şey diyecekler ama boyun eğiyorlar. Yani öyle yobaz bir kitle var ve bakın da başında da Medine'deki alim yani o şehir hangi şehir? İstanbul, Konstantiniyye diyor Peygamberimiz. Çünkü hadiste şöyle açıklıyor. Altı şey olmadıkça kıyamet kopmaz diyor Peygamberimiz. Altıncısı Medine'nin fethi, manevi fethi. Hangi Medine ya Resulallah diye özellikle soruyorlar. Medine şehir anlamına geliyor Arapçada. Sahabi hangi Medine ya Resulallah dediklerinde de Peygamberimiz Konstantiniyye diyor. Yani Konstantiniyye İstanbul'un eski adı.
Evet.
Ayrıca başka yerler de var. Mesela Peygamber Efendimiz Mehdi için diyarı Rum'dan ayrılmaz diyor. Rum diyarı o dönemde Türkler için kullanılıyor. Yani Türkiye için kullanılıyor. Türkiye ve İstanbul. Özellikle İstanbul'da tabii. Bizans İmparatorluğu dönemi. Rumlardan ayrılmaz diyor. İstanbul'dan ayrılmayacağını anlıyoruz. O 40 yıllık faaliyeti boyu içerisinde. Hiç ayrılmayacak İstanbul'da. Türkiye'de İstanbul'da olacak. Faaliyetlerini orada yapıyor inşallah.
İnşallah.
Ayrıca Horasan'dan, Horasan'a dikkat çekiliyor. Horasan'da Türklerin bulunduğu yer.
Evet.
Yani Türklere dikkat çekiliyor. Türk bayraklarını, kırmızı ve yeşil bayrakları bir araya getirecektir diyor. Türkiye Cumhuriyetlerini bir araya getireceğini anlıyoruz. Arapçayı bilmez diyor ama kendi peygamberin soyundan ve Kafkaslar üzerinden gelecek diyor mesela soyu. O da Türk olacağına, Arap olmayacağına delil olmuş oluyor. Yani Türkiye'de bulunan, doğmuş birisi ama Arap değil. Arapçayı da pek bilmez diyor zaten yani. Arapçayı bilmeyen birisi hatta böyle. İnşallah.
Maşallah. Bir de hocam hadislerde Mehdi cemaatinin münafıklardan temizlenip arınmasıyla ilgili belli bölümler var. Birazcık da oralardan ben okumak istiyorum. Yine Gaybet-i Numani'den okuyorum. İşte aynı şekilde sabahleyin bizim şeriatımıza ve emrimize uyan akşamleyin ondan çıkacaktır. Akşam bizim şeriatımıza ve emrimize uyan ise sabahleyin ondan çıkacaktır. Yani münafıkların temizleneceğinden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine eleneceksiniz tıpkı altının elendiği gibi ve tıpkı altın gibi ayıklanıp saf olacaksınız. Yani Mehdi cemaatindeki Mehdi'nin talebeleri tam böyle ayıklanmış altın gibi çok değerli ve özel kimseler olacak inşallah Peygamberimiz. Ondan bahsediyor.
İnşallah. Başka bir hadis buna benzer ben onu da okumak istiyorum. Hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır diye buyuruyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın cemaati için inşallah.
Evet inşallah. Bakın başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabı ile birlikte onları, münafıkları manen darmadağın edecek buyuruyor. Manen. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hiçbir şekilde şiddet uygulamayacağı, onun zamanında kan dökülmeyeceği, değil mi? Başka birçok hadis-i şerif var. Kimsenin burnu dahi kanamayacak buyuruluyor. Uykuda olan uyandırılmayacak buyuruyor. O dönemdeki sevginin, şefkatin, tabi bu Allah korkusuyla beraber gelen bir durum oluyor. İnşallah yaygın olduğunu görüyoruz. Ve karşısındaki kişilerde, yani zahiren bu kişiler baktığımızda da ona mesela suikast düzenleyecekler, onu öldürmeye çalışacaklar, şehit etmeye çalışacaklar. Yine talebelerini şehit etmeye çalışacaklar. Yine Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte Allah'tan o kadar korkan bir insan ki karşına baktığımızda manen onlarla mücadele ediyor. Manen onları darmadağın ediyor. Ne yapıyor? Onların mesela karakterlerini, tavırlarını anlatacak inşallah. Değil mi? Ne kadar sahtekar olduklarını ilan etmiş olacak. Diğer insanlara örnekler vererek. Herkes de onu görüp bilmiş olacak inşallah.
İnşallah. Evet. Bakın tarifler var. Mesela Muhyiddin Arabi açıklıyor bu konuyu. Hı hı. Hazretleri hadislerden nakille diyor ki vereceği birçok hükümlerde Hazreti Mehdi için ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Yani o dönemin sahtekar alimleri var böyle yobaz münafıkları. Onlarla tabii Kur'an'ın aslıyla uyguladığı için gerçek yani sünnetullah'a uygun olarak yani sünnete uygun olarak peygamberimizin sünnetine uygun olarak. Dolayısıyla onlara ters düşüyor onların hurafelerine. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır diyor. Ondan uzak duruyorlar. Onun devam ediyor Fütuhat-ı el-Mekkiye isimli kitabında Mehdi dini peygamberin zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Tam As-ı Saadet dönemindeki gibi peygamberimizin sünnetiyle uyguluyor. Onun düşmanları içtihat alimlerinin taklit edenleri olacak. Yani içtihat alimleri var bir de onun taklit edenleri var. Onlar onun düşmanı olacaklardır diyor. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar. Fakat karşıda gelemeyecekler. Hoşlar gitmiyor ama tırsıyorlar. Yani o elindeki ilim kılınca karşı koyamıyorlar. Evet. Yani Kur'an'dan ve hadislerden net delil getiriyor. Ona karşı çıkamıyorlar, karşıda gelemeyecekler. Onun açık düşmanları, bakın diyor ki Mehdi'nin açık düşmanları fukaha, fıkıh alimleri olacak. O dönemin sahtekar alimleri. Bayağı düşmanlık yapacaklar demek ki. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam konusunda ilimleri de azalacak. Halkta konusunda itibarlarına bakın. Hep çıkar var. O çıkarları kaybettikleri, sahte çıkarlarını kaybettikleri için ondan ters düşüyorlar. Şayet elinde diyor, kılınç yani ilim olmasaydı o bilgisi, o getirdiği deliller, fakihler diyor, bu sahtekar alimler onun ölümüne fetva verirlerdi. Öyle bir kin duyuyor namussuzlar. Yani böyle öyle bir şiddetle ölmesini isteyecekler ama bunu açıkça söyleyemeyecekler. Karşıda çıkamayacaklar diyor i̇nşallah. Peygamberimiz inşallah.
Bir de hocam şu var, şimdi mesela kardeşlerimiz Mehdi Aleyhisselam'a baktıklarında, Mehdi Aleyhisselam'ın çok hadislerine baktıklarında çok şefkatli, merhametli, sevgi dolu, değil mi? Güzel ahlaklı, iyi bir insan olduğunu görebiliyorlar. Münafıklarsa tam tersi şekilde oluyorlar. Sürekli vahşet, şiddet, değil mi? Kin ve öfke dolu oluyorlar. Şimdi münafıkları görmek için kardeşlerimiz bu şekilde bakabilirler. Ki Ali İmran suresi 119'da Allah şöyle diyor. Sizler işte böylesiniz. Onları seversiniz. Oysa onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tümüne inanırsınız. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Yani münafıklar müminlerle karşılaştıklarında inandık derler diyor. Kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Bayağı değil evet. mi? Psikolojileri çok bozuk. Bayağı deliler yani. Baya dediler. Çünkü Allah'ın kelamı hem hak hem de insanı çok huzurlandırıyor. Ama Allah'ın kelamıyla karşılaştıklarında veya mümin topluluğuyla karşılaştıklarında kin ve öfkelerinden parmak uçlarını ısırıyorlar. De ki kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bir de münafıklar kendilerini sakladıklarını zannediyorlar. Allah da onu söylüyor. Hani sizin sinelerinizin özünde saklı olanı bile bildiğini söylüyor Allah maşallah. Yani mümin kardeşlerimiz bütün kardeşlerimiz bu şekilde
baktıkları zaman etrafa, bu yobazlara, değil mi? Şiddet, kin, öfke bakınca anlaşılabiliyor onların yanlış yolda olduğu. Müslümanlarınsa, değil mi, şefkat, merhamet, sevgi, güzel ahlak üzerinde olmalarından kimin de doğru yolda olduğu inşallah anlaşılabiliyor maşallah.
Aslında bu bir, yani çok net adres gösterir. Yani şimdi baksak, şimdi peygamberimizin net delilleriyle, hadisleriyle İstanbul'da faaliyet yapan Hazreti Mehdi'nin faaliyeti bulunduğunu anlıyoruz inşallah. Çok net. Yani bütün alametlerin çok büyük kısmı gerçekleşti. Yani 200'ün üzerinde alamet gerçekleşti. O dönemde yaşıyoruz. Dünya çapındaki değişiklikler de onu gösteriyor. E biz böyle baksak, yobaz münafıkların en şiddetle karşı çıktıkları, değil mi, özellikle düşmanlık yaptıkları kişiden zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allahu Alem diyerek İnşallah. İşaret bu. Yani çok net adres gösterir.
İnşallah.
Zaten onu söylüyor Peygamberimiz. Yani bakın Elberzenci kıyamet alametlerinde şöyle devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem'den nakille anlatarak inşallah. Kalben ondan nefret edecekler. Öyle bir nefret duyuyorlar Hazreti Mehdi'ye karşı. Fakat buna rağmen ister istemez hükmünü kabul edecekler. İmam Rabbani de diyor ki bu kimse, yani Mehdi, dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale mahvetmek istiyor diyecekler. Yani bizim dinimiz, evet, onların hurafelerini tabii ki ortadan kaldırıyor. Yani hurafeyi yaşıyorlar zaten, gerçek dini değil. Gerçek, aslı saadet dönemindekiyle gerçek dine döndürüyor yani inşallah. Kur'an'ı aslına. Yoksa tabii burada ismi geçenleri tenzih ederiz ama o da gerçek. Yani bu anlatılanlar da şu an görülüyor zaten, i̇nşallah. Yaşanıyor yani inşallah. İnşallah. Değil mi? Öyle bir yobaz münafık bir güruhu var. Tekrar ediyorum, yani ismi geçenleri tenzih ederek. İnşallah. Hazreti Mehdi gelmeyecek diye güruh halinde böyle birdenbire şeye geçtiler. Tarihte bir eşi benzeri geçtiler. Yok bunun. Yani tabii. Daha önce hiç olmamış bir şey gerçekleşiyor. Hiçbir dönemde, değil mi, bu kadar böyle yobaz münafık bir araya gelip Hazreti Mehdi gelmeyecek, aman ileride gelecek, şimdi gelmesin, ne zaman gelirse gelsin diye bir hareketleri olmadı.
Evet. Maşallah.
Bu çok net bir delil işte inşallah. Mübarek faaliyette o zaman inşallah. O da onlara bakarak da Hazreti Mehdi o şekilde de inşallah bulunur Allah'ın izniyle inşallah.
Bir de Allah mesela münafıklara da müjde veriyor. Diyor ki kovmuş şeytanına Allah'a sığınırız. Nisa suresi 145. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır diyor. O da çok mesela inşallah manidar. Yani onlar da kendilerini biliyorlar. Allah da onlara, Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Onlara müjde ver. Onlar için acıklı bir azap var diyor. Demek ki bayağı böyle farklı bir azap inşallah onları bekliyor.
Cehennemde. Evet, cehennemin en alt katına atılacaklarını tabii. söylüyor Allah.
O Nisa suresi 145 dediğin gibi gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar diyor. Demek ki yani ateşin en yoğun olduğu yerdeler maşallah. Yani
azabın en şiddetlisi.
Azabın en şiddetlisi olduğu yerdeler. Çok önemli Allah yani. Mesela onların bir özelliğinden daha bahsediyor. Müminlerin arasını açmaya çalışmaları. Baktığın zaman, değil mi? Müminlerin arasını açmaya çalışıyorlar. İşte onun için farklı bir şey söylüyor, onun için farklı konuşuyor. Onunla onun arasını açmaya çalışıyor. Bu da bir münafık özelliği. Allah söylüyor. Tevbe suresi 107. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescide dinenler. Biz iyilik istemekten, biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler. Demek ki yani biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edecekler münafıklar. Hani Allah ayette söylüyor. Diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Allah onların yalancı olduğunu inşallah söylüyor ayette.
İnşallah.
İnşallah. Evet. Bir de son bir ayet daha okumak istiyorum. Tövbe suresi 42'de münafıkların çok klasik, hani gözle görülen hepimizin bildiği bir özelliği. Her türlü zorluktan kaçmaları, hı hı. bir değil mi? Bir sıkıntı, zorluk olduğu zaman, bir iş yapılması gerektiği zaman hemen pır kayboluyorlar. O an kayboluyorlar. Yani işte benim işim vardı, evim açıktaydı, işte yapmam gereken şeyler vardı, değil mi? Birçok bahanelerle Kur'an'da da Allah bildiriyor. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı, onlar mutlaka seni izlerlerdi. Yani yapılacak iş kolay olsaydı mutlaka gelirlerdi.
Evet.
Ama zorluk onlara uzak geldi. Eğer güç yetirseydik, muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Bakın iki ayette de görüyoruz, sürekli Allah adına yemin ediyorlar. Demek ki bir özelliği daha münafığın. Kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. biliyor. Tövbe suresi 42'de ve ki münafıkların bir özelliğini Allah burada bize söylüyor ve onların yalan söylediklerini de tekrar tekrar söylüyor inşallah.
İnşallah. Münafıkların hocam dediğin gibi çok vahşi oluyor münafıklar. Biraz önce söylemiştin. Bakın Allah Maide suresinde bu özelliklerini bildiriyor. Bir insanı, insan değil kardeşini öldürebilecek seviyeye geldiğini görüyoruz biz münafığın. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım 27. ayetinden itibaren Maide suresinin. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbana kabul edilmeyen demişti ki seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de Allah ancak korkup sakınanlardan kabul eder. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur.
Maşallah.
Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi tahrik edip zevkli göstererek kolaylaştırdı. Böylece onu öldürdü. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu. Maşallah. Bakın tam olarak değil mi bir münafıkla müminin karakter örneklerini görüyoruz biz. Tahlilini evet. Yapmış oluyoruz. Münafığın ilk söylediğine seni mutlaka öldüreceğim. Yani ilk başvurduğu yol öldürmek zaten.
Kan dökmek.
Kan dökmek. Evet.
Vahşet, kan dökmek.
Mümin bunun üzerine ne diyor? Ben diyor sana karşı böyle bir şey yapmam diyor.
Mazlum.
Evet, inşallah. Zulmedenlerin cezası ateştir diyor, inşallah. Ve daha sonra nitekim onu şehit ediyor kardeşi, gördüğümüz gibi. İşte böyle münafıklar da, yani Allah korkuları olmadığı için asıl tabii temelinde bu var. Yani müminin bu cevabı vermesi Allah olan korkusundan dolayı. Değil bir insanı, bir canlıyı bile mümini öldürmez inşallah. Değil mi? Hı. Allah korkusundan dolayı Allah hesap vereceğini bilir. Ama münafığın da işte burada biz imanlarındaki zafiyeti yani imanların olmayışını görüyoruz net olarak.
Maşallah. İnşallah. Bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sadece Allah anıldığı zaman, şeytan Allah'a sanırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığı zaman hemen sevince kapılırlar diyor. Yani dünya hayatına dair Allah'ın dışında bütün dünya hayatının metanına dair ne varsa bu inkarcıları sevince kaptırıyor. Ama Allah'ın adı anıldığı zaman hakkıyla ve dosdoğru bir şekilde Allah'ın adı anlatıldığı zaman hemen kalbi öfkeyle kabarıyor. İnşallah. Bu Allah'ın adını anlatan her türlü şeyde bunu görüyoruz. Mesela bir iman hakikatinde olabilir, bir fosilde olabilir mesela. Bir fosil görünce mesela bir inkarcı eğer tam ateistse, darwinist onu görünce mesela hemen sinirlendiğini bir reaksiyon verdiğini görürsünüz. Tam ayetin tecellisi inşallah. Allah'ın dostlar adının anılması ve tebliğ yapılmasının karşısında işte bu münafıklar, bütün bu Allah'ı inkar eden güruatın bir öfke duyduğu, kan akıtmak istediği Kur'an'daki ayetlerde de görüyoruz inşallah.
İnşallah. Evet. Ben bir ayet daha okumak istiyorum hocam. Maide suresi 80. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Şimdi hani bu ayetten önce şunu söyleyeceğim. Müslümanlara ve münafıklara, müminlere ve münafıklara baktığımızda münafıklar hep böyle bir yalan dolan değil mi? Kötülük peşinde oluyorlar. Ve dostları da kötü insanlar oluyor. Oradan anlayabiliyoruz. Allah da Kur'an'da Maide suresi 80'de onlardan çoğunun inkara sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün diyor. Şimdi her düşününce de münafıkları böyle aklımıza gelen değil mi işte münafıkları düşündüğümüzde yanındaki dostlarının da gerçekten inkara sapanlar olduğunu görüyoruz ve oradan münafığın da münafık olduğunun teyidini almış oluyoruz. Yani hani biraz düşününce değil mi inşallah Allah orada bize onu gösteriyor. Müminleri düşündüğümüzde de müminler de birbirlerinin velileridir diyor Allah ayette. Evet. Gerçekten baktığımızda da inşallah birbirlerinin velileri olarak birbirlerini çok seviyorlar değil mi? Birbirlerini kolluyorlar. Çok önemli inşallah. Buradan da münafığın münafık olduğunu bir kere daha anlayabiliyoruz inşallah.
İnşallah. Tabi bu birlik gözükmeleri de görünüşte öyle. Mümin onun arka planını her zaman biliyor. Allah şöyle buyuruyor. Sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır buyuruyor.
İnşallah.
Dediğin gibi hocam münafık mümin toplumundan ayrıldıktan sonra hemen inkar edenle ya da diğer münafıklarla ekip oluyorlar.
Kesinlikle.
BirleşiyorlerAma baktığımızda da şimdi birbirlerinin çünkü pis ahlakına şahit oldukları için değil mi? Birbirlerinin tavırlarını net olarak bildikleri için sahtekarlıklarını birbirlerinden o yüzden nefret ediyorlar.
Evet.
O yüzden tam ayetteki gibi inşallah kalpleri paramparça.
İnşallah.
Süremizin sonuna geldik hocam. Sayın hocamız Adnan Oktar saat 20'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.